Ayrım 7. Milli İrade. Mustafa Yiğit. Sayfa 72. 3. Bölüm. Ziya Gökalp'in Hayatı ve Düşünsel Gelişimi. 3.1. Ziya Gökalp'in Hayatı. Çalışmanın bu bölümünde Gökalp'in yaşamının kronolojik bir sıra içinde anlatımından kaçındık. Bir düşünür olarak Ziya Gökalp'in duygu ve düşünce sistemini oluşturan hadiseleri göz önüne alarak hayatına dair önemli anekdotlara yer verme yoluna gittik. Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 yılında orta halli bir memur ailenin çocuğu olarak Diyarbakır'da doğar. Çocukluk ve gençlik yılları imparatorluğun çöküş dönemine rastlar. Gökalp'in siyasal düşünce tarihinde Türkçü düşünür şeklinde ün yapmış olması, onun doğduğu yer ve ailesi üzerine spekülasyonları da beraberinde getirmiştir. Ziya Gökalp'in biyografisine ilişkin olarak Heyd, Uriel, Ziya Gökalp'in Hayatı ve Eserleri, Sebil Yayın Evi, İstanbul, 1980, Parla, Taha, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, İstanbul, 1989, 1976 yılı Sosyoloji Konferansları, Ziya Gökalp Özel Sayısı, İstanbul, 1976, Şapolyo, E. Benhan, Ziya Gökalp, İttihat, Terakki ve Meşrutiyet Tarihi, İstanbul, 1943, Göksel A. Nüshet, Ziya Gökalp'in Hayatı ve Malta Mektupları, İstanbul, 1931, Tanyu Hikmet, Ziya Gökalp Kronolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1981 adlı çalışmalara bakılabilir. Gökalp üzerine yapılan spekülasyonların en önemlisi onun Kürtlüğüne dairdir. Uriel Heyd gibi kimi yazarlar, Gökalp'in kendi ailesinin Türk kökenli olduğunu iddia ederken, Gökalp'in yalnızca baba tarafına değindiğine dikkat çekmektedirler ve anne tarafından Kürt kökenli olma olasılığı üzerinde durmaktadırlar. Heyd Uriel, Ziya Gökalp'in Hayatı ve Eserleri, Sebil Yayın Evi, İstanbul, 1980, sayfa 13. Deni'ye göre Gökalp'in annesi tanınmış bir Kürt ailesine, pirinççizadelere mensuptur, sayfa 15. Ama etnik kökenden daha önemli olanı, dedeleri Türk olmayan bir yöreden gelmiş olsa bile Gökalp'in kendisini Türk sayması dikkat çekicidir. Gökalp, İstanbul'a ilk gelişinde 1896, Türk olduğumu hissettim, cedlerim Türk olmayan bir bölgeden gelmiş olsa bile kendimi Türk sayarım. Çünkü bir adamın milliyetini tayin eden ırkı, menşei değil, terbiye ve duygularıdır, diyecektir. Heyd Uriel, Türk Ulusçuluğunun Temelleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1976, sayfa 26. Ziya Gökalp'in fikirlerinin oluşmasında pek çok düşünürün etkisi olduğu ne kadar gerçekse, ailesinin onun üzerinde büyük bir etkisi olduğu da çok önemli bir gerçektir. Ailesinin, özellikle babasının iki noktada ona etkisi olduğu bilinmekte. Birincisi, kitaba eğilimini bir ihtiyaç haline dönüştürmekteki rolü, ikincisi de vatanseverlik duygusunu aşılaması. Gökalp babasının hatırasını hürmet ve muhabbetle yad eder. Gökalp'in babası Tevfik Efendi, liberal fikirleriyle dini inançlarını uzlaştırabilen ateşli bir vatanperverdir. Gökalp bir makalesinde, "Babam o zamanın başka babalarına benzemezdi. Dindarlık ile hür düşünüşü nefsinde birleştiren bu zat, çürük fikirlerin eskilerinden de yenilerinden de kendini kurtarabilmiş bir vatanperverdi." Gökalp Ziya, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1973, sayfa 7-8. Gökalp'in hayatında vasiyetlerin önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Hatta bu vasiyetleri makaleler halinde yayınlamıştır. Gökalp'in Babamın Vasiyeti şeklinde kaleme aldığı makalesinde Tevfik Efendi'nin özellikle hürriyet ve vatanperverlik, izleyeceği yol konusundaki Gökalp üzerindeki etkisi bariz bir şekilde görülür. Daha 14'üme yeni giriyordum. Bir gün babam bir dostuyla konuşuyordu. Dostu ona benim okumaya olan merakımdan bahsetti. Tahsil için Avrupa'ya gönderilirsem memlekete bir alim yetişebileceğimi söyledi. Babam dedi ki, tahsil için Avrupa'ya giden gençler yalnız Avrupa ilimlerini öğrenebilirler. Milli bilgilerimizden bir haber kalırlar. Medreseye girenler de iyi hocalar bulurlarsa dini ve milli irfanımıza az çok vakıf olabilirler. Fakat bunlar da Avrupa ilimlerinden mahrum kalırlar. Bence memleketimize en faydalı alimler bizim için müstacelen bilinmesi lazım olan hakikatleri bilenlerdir. Bu hakikatlerse ne Avrupa ilimlerinde ne de milli bilgilerimizde tam olarak mevcut değildir. Gençlerimiz bir taraftan Fransızcayı, diğer taraftan Arapça ve Farisi'yi iyi öğrenmeli. Ondan sonra da bunların mukayese ve telifiyle milletimizin muhtaç olduğu büyük hakikatleri meydana çıkarmalıdır. İşte eğer ömrüm yeterse ben Ziya'yı bu surette yetiştirmeye çalışacağım. Bu vasiyetnameyi ömrümün hiçbir anında unutmadım ve unutamayacağım. Zira bu sözler hayatımda büyük bir inkılaba beis oldu. Bu sözler bir darbede Şark'ın ve Garb'ın bütün kütüphanelerinin nazarımda halletti. Aklıma, zekama namütenahi bir hürriyet ve istiklal verdi. Gökalp Ziya. Makaleler 7. Haz M. Abdülhaluk Çay, Ankara 1982, sayfa 95-97. Ailede Ziya Gökalp üzerindeki en büyük etkiyi bırakanlardan biri de amcası Hasip Bey'dir. Hasip Bey, Gökalp'e Arapça ve Farsça öğretir. Yine Gazali, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Mevlana gibi Doğu'nun klasiklerini okumasında büyük teşviki vardır. Ziya Gökalp'in özgeçmişine ilişkin yazılarından anlaşıldığına göre, öğrencilik hayatı üç etkinin altında kalmıştır. Biri, klasik okul öğrenimidir. Bu ona Batı'nın deneyli bilimlerini öğretmiştir. Öteki, o dönemde okuduğu Namık Kemal, Ziya Paşa gibi kişilerdir. Onlar kendisine vatanseverliği aşılamıştır. Üçüncüsü, ona Doğu düşünürlerini tanıttıran Hasip Bey'dir. Gökalp, bu üç etkiyi kafasında uzlaştırabilmek yeteneğini göstermiştir. Okul onu düzenli, yöntemli ve Batı kültürünü öğreten bir aydın yapmıştır. Namık Kemal'in etkisindeki Gökalp ulusçudur. Doğu eserleri ise zengin bir ufuk açarak Gökalp'i bilgin ve düşünür yapmıştır. O da bu üç kültür kaynağını birleştirerek deneysel bilimli, doğu felsefeli, vatansever bir Türkçü olmuştur. Şapolyo E. Benhan. Adı geçen eser sayfa 25. Bu sentez hayatının diğer safhalarında da etkili olmuş, onun siyaset felsefesinin de temelini oluşturmuştur. Ziya Gökalp düşüncesine tesiri olan başka bir isim ise 1890'lı yılların başında Diyarbakır'a gelen Abdullah Cevdet olmuştur. Abdullah Cevdet ona Fransız düşüncesini, özellikle Fransız sosyologlarını tanıtan adam olarak Gökalp kronolojisinde yerini alır. Ziya Gökalp'in dikkatini sosyal ve siyasi konulara, bilhassa Fransız sosyolojisine çeken odur. Hatta Gökalp'i İttihat ve Terakki'ye üye yapan kişi olarak da bilinmektedir. Gökalp İstanbul'a gittiğinde İbrahim Temo ve İshak Sükuti, derneğin kurucuları, tarafından dernek andı ettirilmiş, yine onlar tarafından veteriner okuluna sokulmuştur. Taha Parla, adı geçen eser sayfa 23. Ziya Gökalp'in Abdullah Cevdet'le tanıştığı dönem, Gökalp'in önemli buhranları yaşadığı bir sürece rastlar. Babasının ölümüyle birlikte adeta yıkılan Gökalp, bir yandan eğitiminde önemli bir yeri bulunan amcasının kızıyla evlendirme çabaları, diğer yandan Abdullah Cevdet'in ihtilacı düşünceleri ve inançlarında meydana getirdiği sarsıntı nedeniyle intihara sürüklenir. Abdullah Cevdet'in Ziya Gökalp üzerindeki etkisini yine kendi ağzından dinlemek gerekir. İstanbul yangınları imar bakımından belediyeye ne hizmet ediyorsa, Abdullah Cevdet'in yazıları da fakir hayatımıza o türlü hizmet ediyor. Bu yangınlardan sonra oraları imar etmezsek şehir yangın yeri haline gelir ve böyle olunca da o yangınların zararından başka bir faydası olmaz. Fakat yollar açar, etrafına kargir binalar yaparsak belediyenin istimlak yoluyla uzun süre beceremeyeceği bir işi yangın sayesinde gerçekleştirmiş oluruz. Abdullah Cevdet de eline balta almış, yıkılması gerekli düşünceleri yıkıyor. Bu bir hizmettir. Fakat biz gençleri yalnız Abdullah Cevdet'e bırakıp da onların kafalarına yeni idealler, yeni inançlar yerleştirmezsek fakir ve ruh bakımından onları harabe haline sokmuş oluruz. Ben gençliğimde bunun acısını iyi tattım. O acı beni intihara bile götürdü. Erişirgil M. Emin, Bir Fikir Adamının Romanı. Ziya Gökalp, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1984, AGE, sayfa 36. Abdullah Cevdet ve bir Rus doktorunun yaptığı ameliyatla kurtulur. Bu olayın akislerini Kızıl Elma manzumesinde buluruz. Şairin kahramanı Turgut kendini tabancayla vurmaya kalkar ama son dakikada sevgilisi önler intiharı ve ona mefkûresini gerçekleştirme yolunu gösterir. Gökalp için intihar meselesi hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Bu konu üzerinde bir tez hazırlayan hocası Durkheim'ı yakından izlemiş ve sonraki yazılarında intiharın esas sebebinin mefkûresizlik olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Heyd Üriyel, adı geçen eser, sayfa 19. Mehmet Emin Erişirgil'in naklettiğine göre Ziya Gökalp'in intiharına Abdullah Cevdet'in verdiği Ateizm adlı kitapta etki yapmıştır. Erişirgil, M. Emin, adı geçen eser, sayfa 33. Gökalp ortaokul öğrenimini yaparken Fransızca öğrenir. Okulu bitirdiğinde Diyarbakır'dan kaçarak İstanbul'a gelir ve Mülkiye Baytar Mektebi ailesine kaydolur. 1896 yılında İstanbul'da Mülkiye Baytar Mektebi ailesinde okumaya başladığında dönemin entelektüel çevrelerle ilişkilerini geliştirir. Gelişmekte olan Türkçülük hareketiyle ilişki kurar ve bu hareketi inceleme olanağını bulur. Rusya'dan gelen Pan-Türkçü Hüseyinzade Ali ile dostluk kurar. Bu dönemdeki faaliyetleri dönemin iktidarı tarafından takip edilmekte olduğundan fikirleri zararlı görülür ve Baytar Mektebi'nden atılarak Taşkışla'da bir yıl hapse mahkum olur. Hapishanede inkılapçı biri olan Naim Bey, Ziya Gökalp'in fikirlerini derinden etkiler. Naim Bey, Taşkışla hapishanesinde inkılapçı olması nedeniyle kalmaktadır. 10 ay boyunca Gökalp'e hürriyet ve inkılap hakkında öğütler verir. Gökalp'in hayatında üç önemli vasiyet vardır. Babasından ve Hristiyan doktor Yorgi'den. Doktor Yorgi, Avrupa felsefesine ve Fransız edebiyatına vakıf bir Rum'dur. Daha önce tabiplik yapmıştır. Diyarbakır'da, İdadi'de Gökalp'in derslerine girmiş ve özellikle derslerde onun ufkunu açan bir kimse olarak karşımıza çıkar. Doktor Yorgi, söz konusu vasiyeti Diyarbakır'da değil İstanbul'da kendi evinde eder. Hocamın Vasiyeti adlı makalesinde Gökalp bundan şu şekilde bahseder. Bir müddet sonra Doktor Yorgi de İstanbul'a geldi. Hocamız İstanbul'daki yeni cereyandan bahis açtı. Türk gençleri siyasi bir inkılap yapmak, meşruti bir idare tesis etmek istiyorlardı. Bu hareket tebcile şayandır. Yalnız bir cihet var ki inkılap taklitle olmaz. Türkiye'deki inkılap, Türk milletinin içtimai hayatına, milli ruhuna uygun olmalı. Yapılacak kanuni esasi, Türk milletinin ruhundan kopmalı. İçtimai bünyesine tevafuk etmeli. Böyle olmazsa, yapılacak inkılabın memlekete muzır olması ihtimali var. İyi bir kanuni esasi yapabilmek için, evvel emirde Türk milletinin psikolojisini ve sosyolojisini tetkik etmek lazım. Siz bu inkılapçıları herhalde az çok tanırsınız. Bunlar lazım gelen tetkikleri yapmışlar mı? Yaptıkları programı bu tetkiklere mi istinad ettiriyorlar? Hülasa başladıkları mücahedeye ilmi bir surette hazırlanmışlar mı? Ben babamın vasiyeti gibi hocamın bu vasiyetini de hiç unutamadım. Delil şu ki o günden itibaren Türk milletinin sosyolojisiyle psikolojisini tetkik edebilmek için evvel emirde bu ilimlerin umumi esaslarını öğrenmeye başladım. Gökalp Ziya, Makaleler 7. Haz M. Abdülhaluk Çay, Ankara, 1982, sayfa 98 ve 102. Sonraki üçüncü önemli vasiyet Naim Bey'e aittir. Gökalp, Pirimin vasiyeti diye adlandırdığı bu nasihatleri ulvi bir vasiyetname olarak kabul eder. Naim Bey, anayasanın yeniden yürürlüğe konmasıyla belki sultanın yetkilerinin ve gücünün sınırlanabileceğini ama gerçek demokrasinin entelektüel bir hazırlıktan sonra gerçekleşebileceğini savunur. Milli intelijansiyaya düşen görev, kısa sürecek olan meşrutiyet döneminden faydalanarak kitleleri eğitmek ve onları demokrasiye hazırlamak olmalıdır. Bu vasiyetin Ziya Gökalp'in demokrasi hakkındaki düşüncelerine etkisi olduğu bilinmektedir. Gökalp, 1922'lerde kaleme aldığı bir makalesinde hapishanedeki öğretmeninin isteklerini yerine getirdiğini göğsünü gere gere yazacaktır. Pirimin Vasiyeti adlı makalesinde bu zatın düşüncelerinden ve vasiyetinden bahseder. Ayrılacağım gün beni bir tarafa çekerek şu sözleri söyledi. Deli Petro'nun milletine karşı bir vasiyeti olduğu gibi benim de milletimden olan bütün gençlere ait umumi bir vasiyetim var. Ben vatanımda meşrutiyetin bir gün mutlaka ilan edileceğine kaniyim. Ben ihtiyar olduğum için o güne kadar yaşayabileceğimi zannetmiyorum. Fakat eminim ki siz o devre yetişebileceksiniz. Bilmelisiniz ki bu ilk meşrutiyet nasıl elde edilmiş olursa olsun hakiki bir meşrutiyet olmayacaktır. Meşrutiyeti 5-10 kişinin anlaması ve istemesi kafi değildir. Meşrutiyetin hakiki bir meşrutiyet olabilmesi için bütün milletin onu anlaması lazımdır. İşte bu suretledir ki uykudan uyanan millet kendi içtihatıyla hayatına elzem göreceği meşrutiyet ve hürriyeti kendi mücadelesiyle yeniden istihsal edecektir. Bu son meşrutiyet hakiki bir meşrutiyet olacak ve artık millet eve, matbuata daimi bir hürriyet temin edecektir. İşte bugün milletimizin bütün gençlerine tebliğ etmekte olduğum vasiyet bundan ibarettir. Gökalp Ziya, Makaleler 7. Haz M. Abdülhaluk Çay, Ankara 1982, sayfa 193 ve 197. Selanik'te 1911'de çıkan genç kalemlere katılmasıyla yazı ve düşünce hayatına giren Gökalp, 1909'da İttihat ve Terakki'nin Selanik'te yaptığı kongreye Diyarbakır delegesi olarak katılır. Merkezi Umumi'ye seçilir ve 1918 mütarekesinden sonra parti fesih olana değin bu görevde kalır. 1911-1912 yıllarında Selanik'te İttihat ve Terakki Ortaokulu'nda sosyoloji öğretmenliği yapar. Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte 1912 İttihat ve Terakki'nin İstanbul'a taşınmasından dolayı İstanbul'a gelir ve burada Türk Ocağı'nın etkin üyelerinden biri olur. Türkçü arkadaşlarıyla birlikte Türk Ocağı'nın yayın organı olan Türk Yurdu dergisinde makaleler yayınlar. Bu dönemler Gökalp'in düşünsel hayatının en verimli dönemleridir. Önemli eserlerinin büyük bir bölümü bu döneme aittir. Tütengil C. Orhan adı geçen eser. Gökalp Selanik'te siyasal alanda çalışmalar yaparken aynı zamanda çevresine topladığı gençlere konferanslar verir. Büyük bir kitaplık kurar. Ders programına sosyoloji dersini koydurur. Ziya Gökalp'in Selanik'teki en önemli çalışmaları Genç Kalemler dergisinde başlar. Bu dergideki yazılarında Türkçülük ve sade dil akımlarının en olumlu tohumlarını atar. Selanik'te bulunduğu günlerde çağın önemli bir sosyoloğu olan Durkheim'in eserlerini okur. Bu eserlerin etkisiyle ülkenin toplumsal yaralarına çare arar ve böylece Türk Sosyoloji Okulu'nu kurar. Bu yıllar içinde özellikle bilim adamı yetişmesine büyük önem gösteren Gökalp, bu yolda yazılar yazıp konferanslar verir. Birçok genci İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yardımı ile Avrupa'ya öğrenim yapmaya gönderir. Bu sıralarda yapılan bazı toplumsal reformların hazırlayıcısı olan Gökalp'in yazılarının ve konferanslarının en heyecanlı ve sürekli takipçilerinden biri de Mustafa Kemal'dir. Şapolyo E. Benhan, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, İstanbul 1958, sayfa 98. Selanik'te Beyaz Kule Gazinosu'nu kulüp haline getiren Gökalp, günün önemli bir bölümünü burada geçirmekte ve konferanslar vermektedir. Beyaz Kule'de sadece gençler değil, İttihat ve Terakki erkanı ve fakir adamları siyasi ve ilmi münakaşalarda bulunmakta, Selanik inkılapçılarına vatan ve hürriyet prensipleriyle milliyet fikrini anlatan, Türkçülük cereyanını uyandırmaya çalışan, batılı filozofların fikir ve nazariyelerinden bahseden Ziya Bey hayretle dinlenmektedir. İttihat ve Terakki erkanından alim ve mütefekkir olanları seven Mustafa Kemal de bu ilmi münakaşalara karışmakta, Türkçülük cereyanını öğrenmekte, ileride kuracağı Cumhuriyet'in ideallerini Selanik'te Kristal Gazinosu'nda Beyaz Kule, Ziya Bey'den öğrenmektedir. 1912 yılında Ergani Sancağı milletvekili seçilir. İstanbul'a gelir. İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarı ele alınca Ziya Gökalp Darülfünun Üniversite ve özellikle Edebiyat Fakültesinin öğretiminin düzene konması için çaba gösterir. 1913'te Darülfünun'a sosyoloji profesörü olarak atanır. Bu sıralar iktisat profesörü olan Yusuf Kemal Bey ile birlikte İktisat Derneği'ni kurarlar. İktisadi ve sosyal sorunlar üzerine konferanslar verirler. Gökalp eğitim işlerini bir piramide benzetiyordu. Ona göre taban güçlü olmazsa üzerine yapılan sütunların ve yapının dayanıklı olması olanaksızdı. Köklü yere yerleşmeyen ve tabiatın kudret ve kuvvetini almayan ağaç, yeşilliksiz ve meyvesiz kalmaya mahkumdu. Baltacıoğlu İ. Hakkı, Ziya Gökalp, Yeni Matbaa, İstanbul, 1966, sayfa 48. Sonunda Gökalp'in görüşleri kabul edilir ve dersler, kitaplar, programlar düzenli bir biçimde ve birbirini tamamlayıcı nitelikte hazırlanır. Edebiyat Fakültesi, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji ve edebiyat gibi ihtisas bölümlerine ayrılarak genişletilir. Gökalp, Avrupa'da öğrenim yapan Mustafa Sekip Tunç, Yahya Kemal ve Ahmet Ağaoğlu gibi önemli simaları Edebiyat Fakültesi'nin öğretim kadrosuna aldırır. Ziya Gökalp, Turan adlı şiiri ve Yeni Hayat ve Yeni Kıymetler başlıklı makaleleriyle ortaya attığı milli şuur düşüncesini bilimsel yazıları ile savunur. 1913-1918 yılları arasında en yaratıcı dönemini yaşar. Kendi kurduğu sosyoloji kürsüsünün profesörlerini Türklük konusu üzerinde çalışmaya yöneltir ve Fuat Köprülü'nün yetişmesinde etkili olur. Gökalp, Türk kültürünü ve töresini içine alıp onunla yüzyıllar boyunca ortak bir uygarlık kuran İslam ümmetçiliğinin potası içinde Türk uygarlığını tekrar canlandırmak için çalışır. Bunun için İslam Mecmuası ve Türk Yurdu'nda makaleler kaleme alır. Gökalp sadece üniversitede ders vermekle kalmaz. Kendi evinde ve Türk ocağındaki konuşmaları ile çevresini aydınlatır. Dersleri kadar canlı geçen bu konuşmalarının sürekli izleyicileri arasında Fuat Köprülü, Ahmet Ağaoğlu, Yahya Kemal, Ömer Seyfettin ve Halim Sabitler vardır. Birinci Dünya Savaşı'nın amansız baskısı bütün yurtta duyulurken, Gökalp'in de çalışmaları ile üniversite ve basın milli bir hava içinde gelişir. Ancak 10 yıl süren ikinci meşrutiyet dönemi mütarekenin ağır şartları ile sona erer. Bu sonuçla yalnız toprak kaybetmekle kalınmıyor, gelişen yeni hayat, uyanan milli şuur ve fikir hareketleri de birdenbire duraklıyordu. Bu sırada Talat Paşa'nın ısrarlarına rağmen Gökalp yurdunu terk etmez. Bir süre gizlenmesini isteyenlerin önerilerini de kesinlikle geri çevirir. Bir gün üniversitede derse girmeye hazırlanırken Ali Kemal'in "Ziya Gökalp idam edilmelidir" şeklinde başlayan yazısını kendisine gösterirler. Gökalp hiç oralı olmaz, sınıfa girer, dersini verir. Yüzünde en ufak bir solgunluk belirtisi ya da bir kaygı izi görülmez. Kendisine yazı hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, baldıran zehrini soğukkanlılıkla içen Sokrat'ın ruhunu kandıracak bir umursamazlıkla sosyal bir olay cevabını verir. Erişirgil M. Emin, adı geçen eser sayfa 187. Ömer Seyfettin'in bir süre gizlenmesi için bize ve kimsesiz ailenize acıyınız biçimindeki uyarılarını ve bu konudaki dileklerini de boşa çıkaran Ziya Gökalp, 28 Ocak 1919 günü üniversiteden bir sivil polis tarafından alınarak tutuklanır. Bu tutuklanma olayı ile 1913 yılında başlayan öğretim üyeliği görevi de sona erer. 1919 yılında Malta'ya sürgüne gönderilir. Gökalp Malta'da mahpus olduğu günleri bile boşa harcamamış, burada tek hocalı bir çeşit üniversite kurmuştur. Oradaki siyasal kişiliği olan birçok mahpusa sosyoloji ve felsefe dersleri vermiştir. Heyt Üriyel, adı geçen eser sayfa 29. 1921'de sürgünden döner, Diyarbakır'a yerleşir. Burada küçük mecmuayı çıkararak Mustafa Kemal'in yaptığı işleri destekleyen yazılar yazar. Gökalp küçük mecmuada Atatürk için bir de şiir yazar. Sen dahisin, buna çoktan inandık. Mefkuresiz rehberlerden pek yandık. Garpta şarklı yaşayıştan uzandık. Kurtar bizi bu karanlık zindandan. Ali Yaşar Sarıbay, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 96. Gökalp daha önce de Enver ve Talat Paşa için bir şiir kalemi almıştır. Eke Bevlü, Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1976, sayfa 75 ve 76. 1922'de Telif ve Tercüme Heyeti Başkanlığı'na getirilen Gökalp, Batı klasiklerinin dilimize kazandırılması için çalışır. 1923'te Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girer ve Eğitim Kurulu'na üye seçilir. Bu sıralar sağlığı bozulan Gökalp, 25 Ekim 1924'te vefat eder. Görüldüğü gibi Ziya Gökalp düşüncesinin temelinde yatan belli başlı ilkeler vardır. Bunları kısaca özetlersek, vatan ve millet her şeyin üstündedir ve hep öyle olmalıdır. Toplumsal dönüşüm taklitte değil, ancak toplumun gerçeklerinin doğurduğu gereksinme sonucu oluşur. Ve toplum gerçekleri de bilimsel bir tabana oturtularak açıklanabilir. Halktan kopuk her eylem başarısızlıkla sonuçlanır. Bu durumu önlemek için aydınlar, elitler halkla irtibat halinde olmalıdır. Kitleleri bilinçlendirecek olan güzideler, yani ulusal seçkinlerdir. Bu seçkinler sayesinde halk kendini ifade edebilecektir. Peki bu seçkinler nasıl yetişecek ve iktidarı nasıl yönlendirme kudretine sahip olacaktır? Bunun cevabı Ziya Gökalp'te, değişik dönemlerde yazdığı makalelerde ve eserlerinde yer almaktadır. Bu söylemi yalnızca teorik bir durum değildir. İttihat ve Terakki Partisi'ndeki konferansları ve yöneticiliği döneminde bu söylem pratiğe de aktarılmıştır. 7. ayrımın sonu, sayfa 82.